Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihin'in fazilet sahiplerini ziyaret etmek bölümündeki hadisleri okuyoruz. 375. hadis-i şerif bölüm fazilet sahiplerini ziyaret etmek, ancak burada faziletli bir mekanı, bereketli, mübarek bir mekanı ziyaretten bahsediliyor. Demek ki hem şahıs hem mekan olabilir, hem de zaman, bereketli zamanlar, bereketli mekanlar, bereketli ve faziletli insanlar ziyaret edilirse, onlara yakın olunursa, demek ki insan kendisini, ruhunu, maneviyatını yukarı doğru çekmeye gayret ediyor, yukarı yükseltmeye gayret ediyor demektir. Kendinden yüksek insanlarla görüştükçe insan yükselir. Ama kendisinden daha düşüklerle görüşürse düşer, aşağı düşer. Yani onlara özenirse, onların peşinden giderse, kendisi onları tutup yukarı çekmezse veya kendi dengiyle olursa oradan pek bir kazancı olmaz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem binekle veya yaya olarak Kuba Mescidini ziyaret eder ve orada iki rekat namaz kılardı. Bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi günü binekle veya yaya olarak Mescid-i Kuba'ya giderdi. Abdullah bin Ömer de böyle yapardı denilmektedir. Abdullah bin Ömer Peygamber Efendimiz'i adım adım takip etmesiyle meşhur bir sahabi, genç bir sahabi. Demek ki Efendimizin böyle yaptığını öğrenince o da devamlı öyle yapıyor. Açıklamalar: mübarek yer ve makamları ziyaret etmenin dinen uygun ve hatta gerekli olduğunu gösteren bu hadis-i şerif, konu başlığındaki faziletli yer ve makamları ziyaret faslı ile ilgilidir. Kuba ve Kuba Mescidi, Medine'de oluşan İslam toplumunun daha ilk günden beri bildikleri bir yerdir. İlk mescidin yapıldığı yer. Hicret esnasında Efendimiz Medine'ye daha girmeden Medine'ye yarım saatlik bir mesafedeki Kuba köyüne inmişti. Orada bir müddet kaldı Efendimiz. Orada bir mescit bina etti. İlk mescit, Tevbe suresinde methedilen Le mescidün üssale takva mescidin bu olduğu söyleniyor. İlkler devamlı önem arz eder. Bu mescitte ilk mescit oluyor. Peygamber Efendimiz'in bizzat çalıştığı, taş taşıdığı, kerpiç taşıdığı, kerpiçin döktüğü bir mescit, sahabe-i kiramın çalıştıkları bir mescit. Hatta erkekler gündüz çalışırken, gece onlar çekildiğinde kadınlar geceleri gider kerpiç taşırlarmış. Biz de bunun sevabından istifade edelim. Gündüz erkekler var, yaklaşamıyoruz. Erkeklerle beraber çalışmak uygun olmaz. Onlar yokken gece biz de taşıyalım diye. İhlasla, takva ile hizmet ettikleri, inşasına çalıştıkları bir mescit, Mescid-i Kuba. Dolayısıyla Allah Teala'nın da methettiği, takva üzere, takva temelleri üzere bina edilmiş bir mescit diye, böyle methedilen, böyle ihlasla yapılan bir yerin mübarek olduğu, faziletli olduğu şüphesizdir. Dolayısıyla onu ziyaret etmek, orada namaz kılmak da ayrı bir bereket verir insana. Efendimiz de onu göstermiş. Cumartesileri gitmiş, orada iki rekat namaz kılmış. Sabah namazından sonra çıkıp gidip işrak namazını orada kılmak şeklinde, hatta bunun umre sevabına denk olduğu da ifade edilmiş. Kuba Mescidi, Medine'de oluşan İslam toplumunun daha ilk günden beri bildikleri bir yerdir. O günlerde Medine'ye 3 mil kadar bir uzaklıkta bulunan Kuba, bugün şehrin içinde bir semt olmuştur. Yürüme yarım saate bulmuyor. İşte Mescid-i Nebevi'de 20-25 dakikaya yürünebiliyor. Böyle bir yakınlıkta şimdi Medine'nin içinde kalmış. Önceden dışında bir köymüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya zaman zaman yaya olarak gitmesi Efendimizin Kuba'nın Mescid-i Nebevi'ye yakınlığını gösterir. Efendimizin bilhassa cumartesi günleri Kuba'yı ziyaret edip orada iki rekat tahiyyetül mescid veya nafile namaz kılması hiç şüphesiz oraya verdiği önemi gösterir. Yani sabah namazından sonra hava serinken veya ikinden sonra gidip gelinebiliyor. Biz de bir sabah namazından sonra gitmiştik, böyle yürüyerek de gidilebiliyor. Arabalarla da gidilebiliyor. Böyle bir Efendimizin yürüdüğü yollardan yürüyüp gitmek lazım. Nitekim Kuba Mescidi'nde kılınacak iki rekat namazın bir umre yerine geçeceğine dair rivayetler kaynaklarımızda yer almaktadır. Tirmizi'de Salat 25'te. Sa'd bin Ebi Vakkas da Kuba Mescidi'nde kılacağım iki rekat namaz benim için Mescid-i Aksa'ya iki kez gidip gelmekten daha sevimlidir. Kuba'daki fazileti insanlar bilseler de çok uzaklardan da olsa oraya bineklerle ulaşmaya çalışırlardı demiştir. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın bir sahabinin değerlendirmesi bu da. Oranın çok faziletli olduğunu ifade ediyor. Cenab-ı Hak nasip etsin hepimize, gidelim inşallah. Mescid-i Nebevi'de namaz kıldıktan sonra Kuba Mescidi'ne de yürüyelim. Hadisin ravisi olarak Abdullah bin Ömer'in Peygamber Efendimiz'den gördüğü şekilde amel etmesi, onun sünneti yaşamaya gösterdiği titizlik ve hassasiyetin bir sonucudur. Hadisten öğrendiklerimiz, faziletli yerleri ziyaret etmek sünnettir. Faziletli yerler, şahıslar ziyaret edilir. Faziletli zamanlardan da istifade edilir. O zamanlar kullanılır. Bildirilmiş daha faziletli olan zamanlar var. Kadir gecesi gibi, cuma günü gibi, Ramazan gibi, kandil geceleri gibi. Bu daha faziletli olan zamanlar istifade edilir zamanlardan. Mekanlar gidilir, istifade edilir. Şahıslar da ziyaret edilir, onlardan da istifade edilir. İki, Kuba Mescidi'ni cumartesi günleri ziyaret edip orada iki rekat namaz kılmak sünnettir. Peygamberimiz öyle yaparmış, sık sık yaptığı için bu da sünnet sayılmış. Üç, ashab-ı kiram sebep ve hikmetini kestiremeseler bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüklerini yapmakta tereddüt etmezlerdi. Niye yaptı acaba? Sebebi nedir? Hikmet nedir? Bilirse güzel, ama hiç o orasını çok önem vermeden, araştırmadan Efendimiz yapıyorsa aynısını biz de yaparız diye Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı gibi Peygamberimiz Kuba'ya gittiyse o zaman ben de her cumartesi giderim diye onu tatbik ediyor, taklit ediyorlar. Tabi bu Peygamber Efendimiz'in geçerli. Ondan sonraki insanlar için sormak lazım. Bu niye böyle yaptı acaba? Hikmeti nedir diye sormak lazım. Ama Efendimiz için böyle bir şey sormaya gerek yok. Evet, Riyaz-ı Salih'in de bu bölümün peşinden diğer bir bölüm başlıyor. Yani fazilet sahiplerini, faziletli mekanları ziyaret bölümünden sonra Allah için sevmek bölümü. Allah için sevmenin, buna teşvik etmenin fazileti. Hem Allah için seveceksin hem de insanları da buna teşvik edeceksin. Kişinin sevdiği kimseye onu Allah için sevdiğini söylemesi ve sevdiğini öğrenen kimsenin söyleyeceği sözler. O da cevap olarak ne der? Bununla ilgili hadis-i şerif olduğu için başlığa böyle koymuş İmam Nevevi Hazretleri. Önce ayet-i kerime, Estağfirullah, Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rukka'an succedâ yebtegûne fadla minallâhi ve rizvânâ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فتح سورة son ayet kerimesi, 29. ayet kerimesi. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunanlar kafirlere karşı çok şiddetli ve metin, kendi aralarında pek yumuşak ve gayet merhametlidirler. Müslüman, Müslümana karşı merhametli, şefkatli ama kafire karşı şiddetli ve çetin olur. Savaş, özellikle de savaş halinde. Onları rükû ve secde ederken, Allah'ın lütfunu ve hoşnutluğunu dilerken görürsün. Allah'ın rızasını ararken görürsün. Simaları yüzlerindeki secde izinden bellidir. Yüzlerinde bir nuraniyet var, bir secdenin izi var, bir maneviyat var, Allah'ın verdiği bir güzellik var, bir meymenet var. Ama imanı olmayan, ibadeti olmayan insanlarda bu meymenetin olmadığını görürsün. Zahiren ne kadar tıraş olsa, süslese, boyansa da şöyle derinlemesine bakıldığında, zaten çok da bakılmadan derinliğinden onun meymenetsizliği ortaya çıkar zaten. Cenab-ı Hak kullarına ona göre muamele ediyor. Kendisine itaat eden, ibadet eden, secde eden kimsenin simasına verdiği o meymenet, melahet, o güzellikle bunun aksine olan insandan aldığında o meymeneti, o simayı, ortaya çıkan sima farklı oluyor mutlaka. Bunu herkes hissedebiliyor. Simaları yüzlerindeki secde izinden bellidir. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflardır. Daha Tevrat'ta da bunları anlatmış Cenab-ı Hak. İncil'de de anlatmış. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Yani ashab-ı kiramın vasıflarını Cenab-ı Hak peygamberimize anlatmış. Şöyle bir peygamber gelecek. Onun sahabileri şöyle olacak diye sıfatlarını da anlatmış. Önce kitaplarda şu misali vermiş. Bir ekin tohumu gibidir ki o tohum filiz çıkarır. Toprağa bir tane atarsın, bir filiz çıkarır. Filizleri kuvvetlenir, kalınlaşır. Sapı üzerinde dimdik durur. Bu çiftçilerin hoşuna gider. Bakar şöyle, oh buğday başakları dolu dolu. Ağır olmasına rağmen ayakta durabiliyor. Ayakta durursa kolay biçilir. Yatarsa zor olur biçmek. Çiftçi ayakta duran ekini sever. Dolu dolu ayakta duran. Çiftçinin hoşuna gider. Allah bunları böylece çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Müminler de böyle kendisi ayakta duruyor. Dolu dolu, faydalı, bilgili, başarılı. Müslümanlar böyle görünce de kafirler öfkeleniyor. Hoşlarına gitmiyor. Onlardan iman edip faydalı işler, salih ameller işleyenlere Allah mağfiret ve büyük bir ecir vaat etmiştir. Bu İmanlı ve ameli salih sahibi müminlere Allah Teala hem bir mağfiret olur. İnsan hatasız kulu olmaz. İnsanın hataları olur. Cenab-ı Hak bu hataları affedeceğini müjdeliyor ve büyük bir ecir, cennette büyük bir ecir hazırladığını da ifade ediyor, bildiriyor. Bu vaatte bulunuyor. Dolayısıyla ashab-ı kiramın peşinden gitmek gerektiğini bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Ayet-i kerime ile ilgili açıklamalar: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çevresindeki ilk Müslümanları, ashab-ı kiramı Tevrat ve İncil'deki sıfatlarıyla tanıtan ayet-i kerimenin kendi aralarında pek yumuşak ve gayet merhametlidirler kısmı konumuzu ilgilendirmektedir. Allah için müminlerin birbirlerini sevmesi. Zira bu sıcak ve samimi dostluk ve anlayış ancak birbirlerini karşılıklı olarak sevmekle kurulabilir. Merhamet sevgiden doğar, şefkat sevginin sonucudur. Burada ashab-ı kiramın ve tabii İslam toplumunun nasıl sevgi ve kulluk ve ihlas temelleri üzerinde oluştuğu, bir tohumun sapları üzerinde dimdik duran ve çiftçilerin hoşuna giden ekin haline gelişiyle temsili olarak anlatılmaktadır. Allah Teala kendisini bize ilk merhamet sıfatıyla tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda Bismillahirrahmanirrahim. İlk ayet-i kerime Allah'ın ismiyle. Allah diye bir zattan bahsediliyor. Zat, ismi has, hususi özel isim ve zat ismi ve tamamen isim. Ama bu Allah kimdir, nedir, nasıldır bunu tanımıyoruz. İlk daha bir Allah ismiyle karşılaşıyoruz. Sonra Cenab-ı Hak Rahman ismini gönderiyor. İsmi has, o da has özel bir isim. Başkası için kullanılamıyor. Ama kısmen sıfat, kısmen isim. Sıfat tarafı da var. İsim tarafı da var. Rahman. Ta baştan beri, ezelden beri mahlukata rahmet eden, karşılıksız olarak rahmet eden, hiçbir karşılık olmadan hiçbir şey yapmayan insanlara, cinlere, mahlukata bile rahmet eden. Bidayette karşılıksız rahmet eden. Arkasından Rahim geliyor. Bu da sıfat, isim kısmı yok artık. Hasta değil, özel isim de değil. İnsanlar içinde kullanılabiliyor. Hem genel isim hem sıfat biraz daha açılmış oldu, genişlemiş oldu. Ve bir karşılık olarak merhamet eden, mükellef olup ibadet eden, itaat eden, Allah'ın emirlerini yerine getiren insanlara bu yaptıkları amellerin karşılığı olarak merhamet eden, ebediyen, ebediyete kadar. Rahman ismi ezeli, ezeldeki rahmeti ifade ediyor. Rahim, ezelden beri olan başlangıçtaki rahmeti, Rahim ismi ise ebedi olarak sonsuza kadar devam eden ama karşılıklı amel karşılığında olan rahmeti ifade ediyor. Böylece Allah isminin ilk açılımları Rahman ve Rahim. Önce çok az bilinen, yani piramit gibi zirvede Allah ismi, sonra biraz açılımı Rahman, biraz daha açılımı Rahim şeklinde. Cenab-ı Hak ilk olarak bize kitabında kendisini böyle tanıtıyor. Cenab-ı Hakk'ın çok sıfatı var. Ama önce bunlarla başlıyor. Elhamdülillah, sonra da Allah'a hamd ediyor. Elhamdülillah Rabbil alemin. Rab sıfatını, bütün alemleri yaratması, yüce büyütmesi, beslemesi, geliştirmesi. Onu anlatıyor. Tekrar Errahmanirrahim. Tekrar Rahman ve Rahim'in ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Bismillah da Cenab-ı Hak kendisini öyle tanıttığı gibi. İki ayet sonra, araya bir ayet elhamdülillah girdikten sonra tekrar, iki ayet sonra tekrar Rahman ve Rahim geliyor. Demek ki Cenab-ı Hak ilk sıfat olarak, kendisinin sıfat olarak, en öndeki baştaki sıfat olarak bunları tanıtıyor. Bütün mahlukatı yarattığı zaman arşının üzerine rahmetim gazabımı geçmiştir diye yazdığını bildiriyor. Arşta bütün mahlukat kuşatan en büyük cisim. Demek ki bütün mahlukatı Allah'ın Rahman sıfatı, rahmet sıfatı tecelli halinde. Yine Allah Teala Er-Rahmanu alel arşi isteve. Rahman arşa istiva etmiştir diye arşa hükmedişini Rahman sıfatıyla bildiriyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu rahmet sıfatından, merhamet sıfatından kulların da ne kadar çok hisse alırlarsa o kadar çok Allah'a yaklaşacakları, onu daha çok tanıyacakları anlaşılıyor. Müminler, Müslümanlar bu merhamet sıfatından, rahmet sıfatından çok hisse alması gerekir. Birbirlerine merhamet etmeleri, birbirlerini sevmeleri, Allah için sevmeleri gerekir. Buradan anlamış oluyoruz. Müslümanların birbirini Allah için sevmeleri onları düşmanlarına karşı çok çetin ve metin bir bünye haline getirir. Bu ayet-i kerimede önceki ayette İslam'ın bütün dinlere üstün geleceği müjdesi verilmektedir. Demek kendi aralarında merhametli olunca birbirlerini korumak için düşmanlarına karşı da çetin olmaları gerekiyor. Bundan önceki ayette de لِيُلْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Allah Teala bütün dinlere İslam'ı üstün kılmak için diye müjde vermişti. Bu müjde hiç şüphesiz geçmişte olup bitmiş bir gelişmenin müjdesi değildir. O uzak gelecekleri de içine alır. Böylesine büyük üstünlükleri gerçekleştirecek Müslümanların ana vasfının başında birbirlerini Allah için sevmeleri bulunmaktadır. Demek ki merhamet sıfatıyla, muhabbet sıfatıyla müminler birbirlerini sevecekler. Diğer insanlara da bunu yansıtacaklar ama düşmanlık edenler de şiddetli davranacaklar. Kendi himayelerine giren gayrimüslimlere de yine merhametle, şefkatle muamele edecekler. Diğer bir ayet-i kerime Estağfirullah وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Haşr suresi 9. ayet-i kerime. Daha önceden Medine'ye yurt edinmiş ve gönüllerine iman yerleştirmiş olan kimseler yanlarına hicret edip gelenleri severler. Ensar muhacirleri sever. Medineli Müslümanların muhacirlere karşı tutumları tam manasıyla bir sevgi, muhabbet zemini oturuyordu. Kendileri bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp göç etmiş ve bu yüzden de fakir düşmüş bulunan muhacirleri hemen her şeylerine ortak edecek derecede onlara yakınlık göstermişler ve imkanlarını seve seve onların istifadesine sunmuşlardır. Allah Teala bu ayette onların bu üstün vasıflarını bildirmekte, dostça münasebetlerin temelinde sevginin bulunduğunu, bu noktada ensar-ı kiramın örnek teşkil ettiğini herkese duyurmaktadır. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Kendilerine hicret edip gelenleri severler. Sevdiklerini paylaşırlar. Bugün de hicret var, bugün de hicret edenler var, zor durumda olan insanlar var. Onları da sevmek ve onlara da yardımcı olmak gerekiyor demek ki Allah için. Muhacirlerin gelişinden önce Medine'yi yurt ve iman evi olarak hazırlamış olan Ensar. Ensar geldi Mekke'ye, Peygamber Efendimiz'i buldu. Allah'ın yardımıyla buluştular. Efendimiz tebliğ için Mina'da geziyordu, bulduğu herkese konuşuyordu, tebliğ ediyordu. Medineli bir grupla da, bir grup gençle de karşılaştı. Onların yanına oturdu. Onlar da İslam'ı anlattı. Onlar da kabul ettiler. Ve böylece Medine imanı bulmuş oldu. İmanın yurdu oldu. Bunlar Medine'de maya oldular ve bu maya tuttu. Medine'de Müslüman olmayan bir ev kalmadı. Yaydılar İslam'ı, genişlettiler. İslam'a sahip çıktılar. Ve daha önceden Medine'ye yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler. Evet, demek ki iman ediyorlar, imanını tebliğ edip yayıyorlar ve Medine'yi iman şehri olarak hazırlıyorlar. Peygamberimizin gelişini hazırlıyorlar. Medine'yi yurt ve iman evi olarak hazırlamış oldular. Olan Ensar, muhacirleri kendilerine tercih edecek derecede severlerdi. Onların bu sevgileri herhangi bir karşılık beklemekten kaynaklanmıyordu. Onlar Allah için sevdikleri Mekkeli Müslümanlar yine bu sevgilerinin gereği olarak ağırlıyorlar, barındırıyorlardı. Fazilet ve üstünlükleri işte bu noktadaydı. Buradan doğmaktaydı. Onlar Ensar her şeyini feda ediyor, muhacir kardeşlerine her şeyini veriyor. Muhacirler de iffetli davranıyor, hiçbir şey almak istemiyor. Onlar da diyorlar ki biz çalışalım, kendi elimizin emeğiyle geçinelim, ortak olalım diye. Onlar da öyle karşılık veriyorlardı. Yani en azından diyorlardı, çalıştığımızın, emeğimizin karşını yiyelim. Medineliler, siz hiç çalışmadan, yorulmadan oturun, biz size her türlü ihtiyacınızı karşılarız diye böyle bir geniş gönüllülükle onlara ikram ediyordu. Mekkeliler de hayır, biz sizin emeğinizi yemeyiz, biz en azından bahçenizde çalışalım, sulayalım hurma bahçelerini, çapalayalım, hurmalarını toplayalım, çalışalım ve çalışmamızın karşılığında bir şeyler alalım diye. Onlar da iffetli davranıyordu. Öbürküler kerim ve cömert davranıyor. Berikiler de iffetli davranıyordu. İki tarafta fazilet numunesi örneği sergiliyordu. O halde sevgiye Allah rızası dışında bir karşılık düşünmemek gerekmektedir. Demek ki bu sevgi nasıl olur? O zaman ashab-ı kiramın hayatını okumak lazım. Ashab-ı kiramın hayatına bakmak lazım. Bunlar nasıl birbirlerini sevdiler, nasıl ikram ettiler? Peygamber Efendimizin hayatını okumak lazım. Bunları devamlı döne döne, yani ben bir defa okumuştum, bir tane kitap okumuştum demekle olmaz. Bunları iyice artık bunların mütehassısı olmak lazım. Uzmanı olmak lazım. Yani Peygamberimizin uzmanı, sahabenin mütehassısı olmak lazım. Onlarla ilgili çeşitli kitapları defalarca okumak, araştırmak lazım ki onların o güzel ahlakı nasıl yaşadıklarını görelim. Biz de onlar gibi yaşayabilelim. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.